Ayrım 32, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 408. Hollanda. S. Hertogenbosch, Euro Hotel, 46, 30 Ocak 1991. Öykü. Ondan sonrasını anımsamıyorum. Değişik insanların ondan sonrasını anımsamamaları. Oteldeki kız, öldüren adam, ben, bir de baktım yataktayım. Yaşadım diyebildiğim o an, İşte ondan sonrasını anımsamadan bir an önceki andır. Ne görkemli, göz kamaştırıcı, parlak, ne güzel. Yaşamımda mutluluk o. 1 Şubat 1991. Dün 31 Ocak 1991, Nijmegen'de, Otel Altea'da, oda 302, rüyamda Tahsin Saraç'ı gördüm. Bir yerde öyle tıraş olmuş, pudralanmış ki her zamanki sakal diplerinin karaltısı görünmüyordu yüzünde. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bugün de 1 Şubat 1991 Eindhoven'da yine Altea Otel'de eskiden adı başkaydı 2 yıl önce Kemal Tahir'i gördüm rüyamda. İkimiz de Fransa'ya çağrılmışız. İşim olduğundan ben gidemiyorum. Kemal de yalnız gitmekten vazgeçiyor. Ben onu gitmesi için çok zorluyorum. Kemal'in yabancı korkusu var, hatta konuşamaması. Kendi cesaretime şaşıyorum yalnız gittiğim yerlerdeki. Bir ortaklaşa arkadaşımızı Kemal'i ikna etmesi için aracı yapıyorum. Yüksek kaldırımdan birlikte çıkıyoruz. Parasız kalabilir diye yine evin telefonunu yazıyor. Hemen telefon et diyorum. O bir lokantada kalıyor. Benim işim var, çıkıyorum. Bir de bakıyorum ayakkabılarım yok ayağımda. Gri çoraplıyım. Kemal de mi görmedi diye düşünüyorum. Ayakkabısızlık, pantolonsuzluk, subaylıkta şapkasızlık tebelleş rüyamdır. Bir taksiye binmek üzere aranıyorum. Taksi de bulamıyorum. Sonra dik bir yerden çıkmaya başlıyorum. O dik yer yumuşak, kayan toprak, kül gibi bir şey. Bu da tebelleş rüyadır. Tahsin Saraç'ı gördüğüm dünkü rüyamda da bir uçağa ya da vapura yetişmek üzere telesip duruyordum. Bilet alırken işlemler filan. Kendi kendime neden yaşamımca böyleyim diye kızıyorum. Bu yetişememek, yetişmeye çalışmak da benim tebelleş rüyamdır. Hollanda, Den Haag, Park Hotel 39, 11 Şubat 1991 Pazartesi. Buzda kayarak dans eden çiftleri hayranlıkla seyrederken, sirkte o olağanüstü cambazlıkları yapanları ve türlü hünerler gösteren hayvanları görünce. Dün gece planetaryumda, Omniversum, o şaşırtıcı film tekniğini seyredince. Ya canlı ya TV'de hayran bırakan bir orkestra dinleyince. Şaşırtıcı gösterisini bir illüzyonistin izleyince. Daha bunlar gibi beni hayran eden gösteriler, izlenceler karşısında hemen kendime soruyorum. Ya benim ne hünerim var? Bu soruyu sorar sormaz masaya gidip yazmaya, yazmakta olduğum yazıyı sürdürmeye başlıyorum. Benim hünerim bu. Açıkça söyleyeyim ki kendi gözümde benim hünerim onlarınkinden bana çok sönük geliyor. Ama olsun, başka ne yapabilirim ki? Elimden gelen bu. Benim hünerim de yazmak. Hollanda, Den Haag, Park Hotel 39, 11 Şubat 1991. Ancak çok çok sonraları anladım ki, 5-8 yaşlarımdayken annemin bana anlattığı masallarda onun özlemleri, düşlemleri, imgelemleri, acıları, özgeçmişi varmış. Anlattığı masallarda kendini anlatıyormuş, neler çektiğini ve neler özlediğini. Ne yazık, annemin masalları belleğimde kalmadı. O masallardan bir iki motif anımsıyorum. Mumhala işte o masal motiflerinden biriydi. Dünyada derdini dökecek başka kimsesi olmadığından masaldaki Mumhala'ya derdini anlatan, içini döken, gizlerini veren, özlemlerini söyleyen o güzel küçük kız annemin kendisidir. Annem öleli 64 yıl oldu. Annem yok, dertlerini anlatabilecekleri Mumhala'dan başka kimseleri olmayan başka anneler de yok bu dünyada. Ama Mumhala, masalları Mumhalalar hala var ve sanırım hep olacak. Kendi kendileriyle konuşanlar, içinden konuşanlar, konuşacak kendilerinden başka kimsesi olmayanlar, tıpkı benim gibi gözümüzün önünde eriyen mumlardan, yani an an geçişine tanık olduğumuz zaman artıklarından yapılmış bir bütüne kendilerini, sorunlarını, dertlerini, gizlerini, özlemlerini, imgelerini anlatacaklardır. Bu kitabımda benim yaptığım budur. Teşvikiye, 13 Şubat 1991. Yazara sekreterlik için gelenler yazarın evinde bir salonda bekletilirken öykünün kahramanı olan kız öbür kızlarla konuşur. Öbür kızlar yazarın bütün kitaplarını okumuşlardır. O hiçbir kitabını okumamıştır. Ya sorarsa? Böyle şey olur mu? Sorarmış. O zaman umut yok. Nasıl der hiçbir kitabınızı okumadım diye? Zaten pek sevmez kitap okumasını. Birkaç macera romanı okumuştur. Kitapları üzerine kızlardan aldığı bilgileri kulaktan dolma, laf kalabalığına getirip yutturabilir belki de. Öbür kızlar? Yabancı dil biliyor hepsi. Hatta iki yabancı dil bilen bile var. Biri de üç yabancı dil biliyor. Hepsi üniversite mezunu. Yabancı üniversite bitirmişler de var. Hiç şansı yok bu kızlar arasında. Bir kız içeride ne uzun kaldı. Başka kapıdan çıkıyormuş, evi büyük. Kızlar edebiyattan anlıyor hepsi de. İçlerinde yazanlar da var. Bu zar zor liseyi bitirmiş. Şimdiye dek hosteslik yapmış. Kısa sürede mankenlik. Başka bir şeyler daha yapmış. Hay Allah. Sanki niçin geldi buraya? Çıkıp gitse? Öbür kızların yanında gitmekten utanıyor. Ayıp olur. Kendine güvenmediği anlaşılır. Peki niye çağırmıyorlar? Bir adam gelir. Kahvaltısını ediyor. Yarım saat bekleyeceksiniz. Vay terbiyesiz. Bir de öğle uykusu varmış. Öteki kızlar yazarın yaşamını en ince ayrıntısına dek biliyorlar ve anlatıyorlar birbirlerine. Hatta tartışıyorlar da. O da aralarında taş gibi durmaktan sıkılıyor. Söze karışmak istiyor ama nasıl? Ah ne aptallık etti de geldi. Biliyor musunuz kaç gün çalışılacak? Nasıl kaç gün? Yani haftanın kaç günü? Gülüyorlar. Yazarın sekreteri her gün çalışırmış. Cumartesi pazar da mı? Hatta geceleri bile. Birden kalkar bir şey gelir aklına. Kendisine söyler yatacaksın. Nasıl olsa onu almaz. Öbür kızları anlatır. Hepsi çirkin, kara tüylü, bıyıklı neredeyse. Çorabından tüyler çıkmış, görünüyor. Biri Ayşe Şasa. Göğsü yok. Tahta göğüs, upuzun. Biri et tıkıştırılmış bir çuval gibi şişman, yuvarlak. Biri iyice kıçtan bacak. Öyle kısacık bacakları var ki neredeyse kıçı yere değecek. Biri yaşlı karı ama deneyimliymiş sekreterlikte. İki üç kız sonra çağırırlar. Nasıl olsa işe alınmayacağı, alınsa bile nasıl olsa çalışmayacağı için gırgırına girer içeri. Manken gibi. Üstelik parmağını şaklatır. Yazarın aklını başından aldığını yazarın güncesinden öğrenir. Az sonra içtenleşir. Yazara keltoşum der, kürtoşum der. Arada 46 yaş vardır. Herif alır yüksek ücretle. Yazar başkalarının yanında keltoş, körtoş olmasını ister. Oysa kız başkalarının yanında ciddi olmaya çalışır. Herif nasıl olsa ölecek. Yazara hiç koklatmaz, deli eder. Yazar gücenip uzaklaşınca ucundan ucundan yaklaşıp çıldırtır. Umarı, umarı evlenmek. Razı olur. Koşullarını da ileri sürer. Evlenirler. Herifin vicdanı rahattır. Ne veriyor yazara? Gençliğimi, güzelliğimi, neşemi. Yazar güncesine yazar. Bana üzünç veriyor, acı veriyor, aşağılıyor. Acı yemekten tad alan biberli ve biberli yemekler insanların mazoşizmidir bu. Yazar kıza elinden geldiğince yaşlılığını belli ettirmemeye çalışır. Böbrek ağrısına karşı kuşak. Donuna sidik damlası ve bunun gibi. Oysa kız bunların hepsini çakmaktadır. Sonunda yazar ölür. Kız, yazar iyi adamdı. Anısına saygılı olacağım. Kalıtları yazar. Bankadaki parası daha belli değil. Önemli olan çevirilerinden sürekli gelecek paralardır. Mülheim, Hotel Friedrich'e 14. 28 Şubat 1991. O öykü notu Almanya'ya gidecekken havaalanında yolum çevrildiğinde uçağa verdiğim ve kaybolan bavulumun içindeki öykü notları arasında olacaktı. Çok eski bir öykü notu. Ta 1960'da yazmış olacağım o notu. Evliliğimizin en bulanımlı zamanlarıydı. 25 yıllık evliliğimin hangi zamanı bunalımsızdı ki? Kurtulmak istiyor, bir türlü kurtulamıyordum. O bunalım içinde gerçekte kurtulamayınca imgelemimde kurtuluyordum, imgeler yaratarak. Bir sabah uyanıyordum ki evde hiç kimseler yok, karım yok, annesi yok, kız kardeşi yok, çocuklarım yok, hizmetçi gelmedi, sokağa bakıyorum kimseler yok. Karşımızdaki karakol, kimse girip çıkmıyor, köşede eczane, kapalı. Bugün pazar mı? Bizimkiler bir yere mi gittiler hep birden? Haber verirlerdi, uyandırmak istememiştir. Bir yerlere bir kağıt yazmış bırakmış olmalı. İlk evliliğimizde ayrı yatmaya razı değildi. Yatağa girince bütün gece kocamın sıcaklığını tenimde duymazsam, onu özel kokusunu almazsam ne diye evlendim derken, son günlerde başlamıştı. Uygar karı kocalar ayrı yatarlar. İğrenmişti, iğreniyordu. Onunla yatmamak, tenine dokunmamak için sıcak bir yaz gecesi çırılçıplak balkondaki şezlongda yatmış, böbrek ağrısı iltihabı olmuş, hastanede yatmıştı. Hastayken karısının bakmasından ağrılarının artması. Telefon etti birkaç yere. Hepsinin de telefonu çalıyor ama kimse yanıt vermiyordu. Elektrikler yanmıyor, hava gazı da yok. Giyinir sokağa çıkar, kimseler yok, şaşar. Kime soracak? Bir koşu evine. Kapı zili çalmıyor, okul bomboş. Yürüdü kentin kalabalık olması gereken pazarına. Yok kimse. Kuşlar, serçeler, sokak kedileri de yok ama her yer açık. Bütün dükkanlar, mağazalar, bankalar, pazarda sebzeler, meyveler. Herkes işini gücünü yapmaktayken birden yaşam donup durmuş ve insanlar bu kentten, belki de ülkeden, belki de dünyadan silinip gitmişler, yok olmuşlar. Her yerde her yiyecek bol. Şekerciler, pastacılar, çikolatalar, paralar tezgahlarda, kasalarda, ortalarda. Karnını doyurmak ister, vazgeçer. Sonra yer nasıl olsa. Gece ne yapacak karanlıkta? Korkunç bir olay. Nasıl olsa birini bulurum diye boyuna yürür. Nereye? Niçin gittiğini hiç düşünmeden. Öykünün sonunda iki olasılık seçenek var. Ya yürüye yürüye bir senin evine gidecek ya da Karaköy'ün Kadıköy iskelesinde Türkan'la karşılaşacak. Türkan'la karşılaşırsa öykü kolaylaşıyor. Çünkü adamın bir başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluğumu kuramazdım savunması ve elden kaçmış bir mutluluk olayı var. Başkasının mutsuzluğu üzerine mutluluğunu kuramazdın. Ne iyi. Peki sonra ne oldu? Mutsuz bırakmak istemediğin o insanı mutlu edebildin mi? Hayır. Sonuçta hiçbirimiz mutlu olamadık. Ne o, ne sen, ne de ben. Bu güzel bir öykü sonu. Ama hep bir seni yazmak istiyorum. Piyano sahibi olma düşlemlerini, rüyalarını, yeteneksiz akraba kızının piyano rekabeti, babam öldü demesi, annesinin şişmanlığı, resim galerisi arkasındaki deniz kıyısındaki bahçe, sinemaya gidişimiz, sinema reklamında hover. Kız aslında bana pas vermişti ama bende iş yoktu. Evine gitmiştim, annesine. Babasından ayrıldığını öğrenmiştim. Herkese babasının öldüğünü söylüyor. Nasıl bitmeli bu öykünün sonu bilmiyorum. Mülheim, Hotel Frederike, 14, 2 Mart 1991. Ne şaşılası şey, ben 76 yaşımdayım. İbrişim, Dal, Üçgül, Dilek, galiba Fırtına da 46 yaşında. Çingene bacaklım galiba 50 oldu. Kaktüs 57 oldu. Böcüm 30, belki de 31. Uzambara 40 olmalı. Neden çoğu 46? Aramızda 30 yaş var. Biraz kız 51 oldu. Mülheim Hotel Frederike, 14, 2 Mart 1991. Nesin Vakfı her zaman, her saat, her dakika, her an cap canlı yaşayan işlevsel bir müze olacak. Durağan bir müze değil, yaşayan, damarlarından kan akan ve eskiyen hücrelerini yenileyen bir canlı müze. Ölmeden bunu çok iyi biliyorum. Nesin Müzesi. Ne megalomanım ne de sözde alçak gönüllü görünmeye çalışan bir enayi. Mülheim, 3 Mart 1991. Şuşa'yla aynı zamanı, aynı yerleri yıllar sonra bir daha yeniden yaşasak. O yokuş, o bahçeli restoranda canlı balık, kestane çiçekleri, çocukların işlettiği tren. O kahvede ağlaması, sen ne güzel bir Yahudiydin Şuşa. Yemek var deyince duygulanman. Sen o gün hadi deseydin gelirdim seninle nereye olursa. Ama demedin. Mülheim, 3 Mart 1991. Ne çok benzer yanlarımızı görüyordum sana kendimi büyülediğim zaman. Şimdi ne çok benzemez yanlarımız varmış hem de hepsi. Mart 1991. Rosa ile Rıza. Mülheim'de bir haftadan beri 21 Şubat 2 Mart 1991 kafama gelip giden ve gittikçe gelişen öykü konusu. Almanya'da 20 yıllık işçi, köyündeki bir yeğenini kendisi gibi işçi olsun diye Almanya'ya getirmenin bir yolunu bulur. Önce kaçak işçi. Delikanlı bir gün nasılsa bir yazarın konuşmasına girer. Yazar der ki, siz Almanya'da yaşamıyorsunuz, Almanya'da Türkiye'yi yaşıyorsunuz. Anlamaz. İstanbul'daki komiser örneğini verir. Anlar o zaman. Müze, kitaplık, galeri, peep show, sex shop. Derken bir sirke gider. Cambaz kıza tutulur. Her akşam gider sirke. Sirk başka kentlere gidince o da arkasına düşer. Sirk nereye, o da oraya. Bir akrabasına söyler sırrını. Şu kızı kurtarsa. Nasıl kurtaracak? Evlense. Nikahını alsa. Yazık oluyor kıza, acıyor kıza. Yüreği parçalanıyor. Ne yapsa? Arkadaşı der, sen deli misin? O kızı ne yapıp edip kurtaracak? Ulan para nerede? Köye döneriz, namusuyla yaşar. Ne olmuş kızın namusuna? Baksana, herkesin içine her gün her gece cıbıl çıkıyor. Öyle namus kalır mı? Götürürüm köye, nikahımın altına alırım, namusuyla yaşar. Daha ne ister? Alay eder. Ulan bunları nasıl söyleyeceksin, dilini biliyor musun? Kafasına dank eder, başlar boş zamanlarında akşamları dil kursuna gitmeye. Sözlükler alır, kitaplar okumaya başlar, her gün gazete alır. Yaşamı, iş, sirk, kurs. En çok da kızı söyleyeceği sözleri çalışır. Böylece romanlara dalar. Çiçek göndermek gereğini romanlardan öğrenir. Çiçek göndermeye başlar, para yetişmez, aç kalır, yine de çiçek gönderir. Çiçeğe kart koymayı bilmez. Öğrenince de kartı yoktur. Ne diye kart bastıracak? Para yetiştiremeyince domuz kesicisi olur. Banttaki domuzları keser. Günde 1000, 2000, 3000, 3500, 4000 rekor. Oturma izni alır, para biriktirir. Geçimi değişir, bilezik, kolye, otomobil. Kendi kendine şaşar. Allah Allah. Sirk başka ülkeye gider, önce gidemez. İkincisine o da gider. Giyimi, kuşamı, her şeyi değişir. Döner dükkanı açar. Para kazanmaya başlar. Kız kaza geçirir. Hastaneye ziyaretine gider, dili tutulur. Bildiği dili tümden unutmuştur. Çiçeği bırakır gider. Kız yavaş yavaş düşer. Delikanlı yavaş yavaş yükselir. Sonunda bir çukura düşen kıza delikanlı teşekkür eder. Beni adam ettin diye. Bu öykü aşkın mucizesi adlı olabilir. Ya da halk öyküleri gibi anlatılmalı. Delikanlı şiirler döktürmeli filan. Aydın biri olur. Çukurda gördüğü kıza teşekkür eder. Bir zamanki aptallığına güler. Bu kez kızı gerçekten kurtarmak ister. Kurtarabilecek durumdadır ama kız artık kurtulamayacak durumdadır. Örneğin AIDS filandır. Öykünün adı şöyle bir şey olabilir. Rosa ile Rıza. Mart 1991. Çok önemli toplumsal yerlere gelip kamuoyu önünde, yüksek yerlere gelip sonra bulundukları yerleri türlü nedenlerle koruyamayıp unutulan, yiten insanlar var. Örneğin Profesör Faruk Erem, Şadi Usal, Çetin Altan. Politikada Supi Baykam, Kasım Gülek. Vakıf 29 Mart 1991. Yaşamak, ölüme yenilmemek için direnmektir. Teşvikiye 6 Nisan 1991. Yaşamım boyunca başıma gelmeyen bir şey 5-6 Nisan 91 gecesi başıma geldi. Ramazan ve trafik yüzünden binbir zorlukla Yıldız Tiyatrosu'ndaki Sevgili Soytarı Bernard Shaw'un Mektupları oyununa 10 dakika gecikerek gitmiştim. Güzel oyun. Çoktan beri beni mutlu edecek bir sanat yapıtıyla karşılaşmamıştım. Şiir, roman, öykü, film, oyun. Oyun 19'da başlıyor. Ben 19.10'da salona girmiştim. Oyundan çıktım. Taksiyle tünel üstbaşı. Sonra sanat restorana gittim. Olanlar Sadun Aren, Tarık Akan, İlhami Soysal, Abdullah Baştürk, İlhan Selçuk, Mehmet Ali Aybar, Fehmi Işıklar, Emil Galip Sandalcı, Nail Güreli, biri daha vardı ama kimdi? Saat 24'te ayrıldık. Sadun, Munise, oğulları Haldun'un arabasıyla beni evime bıraktılar. Makinedeki çamaşırlar yıkanmış, onları çamaşırlığa astım. Yeni çamaşır ve deterjan koydum. Yattım. Tiyatro izlencelerini okudum. Bende uyku yok. Saat 2, 3, bir türlü uyuyamıyorum. Kitap okuyorum, radyo dinliyorum, gözüm uyku tutmuyor, düşünüyorum. Hiçbir neden bulamıyorum. Saat 6'da yataktan kalktım. Çalışmaya başladım ilaçlarımı alıp. Niçin uyuyamadığımı da anlayamadım. Sinirlerim gergin değil, bir sorunum da yok. Ama uyuyamayınca ister istemez sorunlar üşüştüler kafama. Vakıf 7 Nisan 1991. Graham Greene öldü. 86 yaşında. 3 Nisan 1991'de. Ertesi günde Max Fish ölmüş. 21. yüzyıla 10 kala UNESCO toplantısında Moskova'da Graham Greene ile konuşmuştuk. Uzun boylu, buzların altından canlanıp kalkmış bir yaşlı adam gibi soğuktu. Konuşmaları ise kendisinden daha soğuktu. Her seslem dudaklarından buz parçaları gibi fırlıyordu. Çok tatsız konuşmuştu. Konukluk inceliği göstermeden tam bir Hristiyan olarak. Neydi okuduğum o çok güzel, coşkulu iki kitabının adı? Unutmuşum. Teşviki, 15 Nisan 1991. Tarazlanmak. Öyle sanıyorum ki bu sözcüğü şimdiye dek hiç kullanmadım. Tirşe hangi renktir? Şimdi aklıma geldi birden. Lagar sözcüğünü de hiç kullanmadığım sanıyorum. Uzatmalı olduğuna göre A, Türkçe bir sözcük değil, hangi dilden? Daha çok hayvanlar için at, beygir kullanılır. İnsanlar için de benzetme olarak kullanılır. Sonradan eklenmiş not. 30 Nisan 1991. Teşvikiye 15 Nisan 1991. Rosinantesi vardı. Çağcıl Don Kişotları, Dulcinesasız, Sancho Pança'sız bir Don Kişot. Ne mutlu gerçek Don Kişot'a. Hiç olmazsa onun bir can dostu Sancho Panza'sı ve bir ülküsel sevgilisi Dulcinea'sı vardı. Zamanımızda her şey yoksullaştı, azaldı, daraldı, küçüldü, yok oldu. Örneğin dostlarımızda, imgelerimizde, çevrelerimizde. Dulcinea'mız ve Sancho Panza'larımızda. Bugünün Don Kişotları çok daha yalnız kaldılar eskilerine göre. Eli harama değmemiş Don Kişotlarla el değmemiş Dulcinea'lar. Hileli mallar gibi mızmız bugünün Don Kişotları. Vakıf 18 Nisan 1991. Ondan çiçek geliyordu hala. Önce öykü, belki sonra oyun. Vera'nın annesinin İspanya Savaşı'na katılan kocasını sonsuz bekleyişi. Her akşam yolunu bekler. Oysa resmi olarak ölüm haberi gelmiştir. İnanmaz resmi habere. Annesine nişan verirler. O dönecek diye bekler. Bana söz vermişti. O sözünden dönmez, dönemez diye bekler. Bana her gece çiçek gönderiyor der. Artık başlar. Ses duymaya, kocasının sesini duymaya başlar. Seviştiklerini anımsayarak yeniden yaşar. O gece anlamıştım çocuğumun olacağını der. Canlı gibi sevişir, kendisi yaşlıdır. Uzun süre sonra mektubu gelir. Ölüm haberinden sonradır mektubun gelişi. Her gece çiçek geldiğini bir şarkıcı kadın söyler. Ya yalan söylüyordur ya birisi kötü bir şaka yapıyordur. Çiçek gönderiyor diyen rakibesi olmalıdır. Onunla evlenmemiştir. Hasedinden çatlatmak için bu yalanı uydurur. Ona da çiçek gelmeye başlar. İkinci kişiliğiyle çiçekleri parklardan toplar geceleri. Tarihsiz. Lev Tolstoy yazarlığa özenen kardeşi için ne demişti? Gazete kesiği. Kardeşimde bir yazarda olması gereken her şey var. Yetenek, kültür, bilgi. Ama bir yazarda en çok olması gereken şey yok. İnsanlık zaafları. Tarihsiz. Hayır dostlarının değil, düşmanlarının bile namusludur dediği insan. Vakıf. 30 Nisan 1991. Yazmaya zaman bulamayacağım ama olsun. Çok zayıf bir belki olasılığıyla not alıyorum. Düşündüğüm o acı roman için. Ocak sonu ve Şubat başı 1991, gazetelerindeki emekli kor general Hulusi Sayın'ın ölümü. Bu olaydan başlamalıyım romana, başlayabilirsem. 32. ayrımın sonu, sayfa 419.